Sayfa 258. 11. Seçimi hiç ummadığı şekilde ezici bir çoğunlukla kazanan karşı parti ne mizan kurdu ne de defteri amali açtı. Oysa devir-i sabık yaratılması, şu kadar yılın hesaplarının sorulması bekleniyordu. Muzaffer Bey eski partisindeki gibi faal vazife almak niyetinde değildi. Nitekim az sonra teklif edilen idare meclisi üyeliklerini filan nazikane reddetti. İşleri gerçekten de çoktu. Marshall Planı fonundan gelecek tarım makinelerinin tesliminden sonra İstanbul üzerinden İtalya, Fransa, İsviçre'ye gidip çok tatlı bir dinlenmeden sonra pamuk toplama mevsiminde yurda başı dinç dönecekti. Harekete bir türlü karar veremiyordu. İktidar değişikliği dolayısıyla memlekette alışılmamış şeyler oluyordu. Karşı partinin yıllar yılı gazetelerin ilk sayfalarında görülmeye alışılmış ileri gelenlerinin yerinde yeni iktidarın yeni simaları görülüp yadırganıyordu. Gazeteler tıkaçlarını atmışlardı. İktidarı devredenlere karşı neler söylenmiyordu. Kursağında eski iktidarın lokması bulunmayanlar ağızlarına geleni söylemekte belki de haklıydılar. Ama henüz kursaklarındakini hazmedemeyenlerin, yani eski iktidara çanak tutup onları alkışlayanların da birikilere katılması milleti tiksindiriyordu. Uzun zaman karşı partinin hükümeti idare edecek eleman kifayetsizliğinden söz açıldı. Yıllar yılı hükümetçilikte pişmiş, usta idare adamlarının yalnız kendi partilerinde bulunduğunu ileri süren eski iktidar, yeni iktidarın bu yetersizlikten dolayı devrilmesini, devrilmese bile bu yüzden bir koalisyona gideceğini sandıysa da ilk günlerin kararsızlığından sonra her şey yoluna girdi ve Baba Karpiç yeni iktidarın yeni elemanlarına da sempatik görünmenin yolunu buldu. Bu arada renk renk, çeşit çeşit tarım alet ve makinelerinin yurda sel gibi akını da başlamıştı. Öyle bir sel ki bu kadarı hiçbir zaman görülmemişti. Al, yeşil, mor, sarı, boy boy, cins cins, traktör, mibzer, diskaro ve ötekilerin seli. Bu sel bereketli toprakların verimini eskiyle kıyaslanamayacak şekilde artıracak bir seldi. Dinamik tarım devri başlıyordu. Büyük toprak sahipleri memnundular. Öküz, karabasan, ırgat derdinden hemen hemen kurtulacaklardı. Muzaffer Bey de memnundu. Atatürk'ün manevi huzurundan rahatsız oluş filan silinmişti. Birçokları gibi kraldan çok kral taraftarlığı yapmıyorsa da koca burun zekainin arada "Nasıl? Benim tazı hassasiyetine ne buyrulur? Vaziyet 1930'a benzer miymiş?" ya da yerli yersiz "Baktım vaziyet 1930'a benzer" diyor, çekiniyor, bir girdim sakalının altına gibilerden ileri geri edişi karşısında Muzaffer Bey, "Geç ulan, bu işlerin böyle olacağına benim aklım kesmeseydi kaç para ederdi senin tazı hassasiyetin, telkinlerin?" cevabını veriyordu. Zekai defalarca ağzının payını aldığı halde susmuyor, kafayı buldu mu yeni iktidar uğruna nasıl çalıştığını belirtme fırsatları yaratıyordu. Laf zamanı bitmiş, iş zamanı gelip çatmıştı. Yeni iktidarın yeni politikası çok geçmeden kendini gösterdi. Cesurca kararlar, yurdun her yanında olduğu gibi, belki de her yanından çok Çukurova'da dehşetli bir silkinmeye sebep oldu. Bilhassa serbest ihracat rejimiyle pamuk piyasası yıldırım hızıyla yükseldi. Amerika bile pamuk satın alıyordu. %100, %200, %300 işini bilenler daha da çok kazandılar. Para oluk gibi akmaya, irili ufaklı bankalarla birlikte barlar, gazinolar, lokantalar, mantar gibi çoğalmaya başladı. Yıllar yılı bomboş yatmaktan yorulmuş arsalarda koca koca apartmanlar yükseliyor, köylerden şehre akın eden pamuğun şahlandırdığı yeni zenginler tarafından yüksek kiralarla henüz tamamlanmadan kiralanıveriyordu. Muzaffer Bey de pamuktan yüzde birkaç yüz kazananlar arasındaydı. Zekai ile Güllü'nün ısrarlarına uyarak o da bir apartman yaptırmaya karar verdi. İstese bir değil birkaç apartman, pasajlar filan yaptırabilirdi ama istemiyordu. Niyeti İstanbul'da, Kadıköy, Boğaz yahut adalarda bir şeyler yaptırmak veya satın almaktı. Aftan faydalanan Hamza ile arkadaşı Şerif Usta da çiftliğe gelince Berber Reşit'in yükü hafifledi. Çiftlik avlusunu dolduran yeni tarım makineleriyle başı derde girmişti. Makinelerin dilinden anlamadığı için hangisinin nereye konulması gerektiğini kestiremiyor, koca çiftlikte dönülecek yer kalmadığından şikayet ediyordu. Şerif Usta'nın tavsiyesi üzerine çiftliğin arkasındaki boşluğa yeni yeni çinko örtmeler çakıldı. Yeni mevsimi beklemeleri için makineler örtmelerin altına çekildi. Ama bilhassa biçer bağlarla üç kişiyle çalışan yeni tip batözler de çok işe yarıyordu. Irgat derdini daha şimdiden dörtte bire indirmişlerdi. Gelecek yıllar bütün tarlalara pamuk ekilmeye karar verilmişti. Müthiş kârlı bir hale gelen beyaz altın dururken hububata ne lüzum vardı? Gelecek mevsim bütün topraklar traktörle sürülüp pamuk tohumunu usulüyle ekmeye yarayan mibzerlerle ekilecek, çapa mevsiminde de çapa makineleriyle zararlı otların çapası yapılacaktı ki çapa ırgadı derdi de yarıdan aşağı inecekti. Muzaffer Bey bir ikindi üstü, beton evin geniş tarlalara bakan balkonunda karısıyla zarif şezlonglarına uzanmış konuşuyordu. Muzaffer Bey elini karısının omzuna uzattı. Genç kadın kocasının kıllı kocaman elini aldı, öptü. Sonra baş başa verip birbirlerine yaslandılar. Ne düşünüyorsun dedi genç kadın. Ben mi? Evet, seni düşünüyorum. Bana çok uğurlu geldiğini. Genç kadın hazdan kırıtarak, öyle mi şekerim dedi. Öyle. Çünkü hayatımda her yönde hiçbir zaman bu kadar memnun, bu kadar mesut olduğumu hatırlamıyorum. Güllü hafifçe kabarmaya başlayan karnını avcuyla sıvazladıktan sonra kocasının elini karnına çekti. O halde çocuğumuzun ismini Mesut koyalım. Muzaffer Bey elini hemen çekti, Allah göstermesin. Niçin? Niçini var mı? Bu ismi çokluk fellahlar kullanır. Genç kadın düşündü, ne çıkardı ama madem kocası istemiyordu o halde kendisi de istememeliydi. Başka koyarız şekerim. Mesela ne koyalım? Ne mi koyalım? Erdoğan nasıl? Gayet güzel. Erdoğan olsun. Sen nasıl istersen. İkisinin de gözleri uzaklara, hafif mavi bir tül gerisinde ağır ağır batan güneşe daldı. Genç kadın bir ara. Kız olursa ya dedi. Muzaffer Bey'in yüzü asıldı. Sevmez misin? Elma kurdu gibi, boncuk gibi kızımız olsun, fena mı? Olmasa daha iyi. Erdoğan'dan konuşalım öyleyse. Başladılar. Erdoğan doğuyor, Avrupa'dan getirilen mürebbiye elinde büyüyor, mükemmel bir tahsil ve terbiye. Amerika'da tahsilini bitirip yüksek mühendis olarak dönüyor. Peki ama Erdoğan'dan başka çocuğumuz olmayacak mı? Oğlun olmak şartıyla evet. Niçin kız istemiyorsun? Cevap vermedi. Kızı, hele güzel kızlar olmasını istemiyordu. Tuhaf bir tesadüf, dedesi de vaktiyle onun gibi kızdan nefret ederdi. Ama kendi öz kızından, yoksa kızları, hele güzel, çok güzel kızları gördü mü içi giderdi. Kendi kızı olmasını istemezdi. Günün birinde yabancıların koynuna girecek değil miydi? Ne diye başkalarının keyfi, zevki için vasıta yetiştirsindi. Muzaffer Bey de böyle düşünüyordu. Hele bir zamanlar İstanbul'da Beyoğlu arka sokaklarından birindeki muhteşem bir randevu evinde rastladığı 14-15 yaşlarındaki küçük kızları hatırladıkça ürperiyordu. Yalnız İstanbul'da mı? Avrupa'nın bütün şehirlerinde, hele Paris'te. Zaman zaman rastlayıp zevklerin en yükseğini duyduğu bu kızlarda binbir ümitle dünyaya getirilmiş, üzerlerine titrenmiş, günün birinde de şunun bunun zevk, eğlence vasıtası haline düşüvermişler miydi? Ne bu kızlar ne de anaları babaları sonunun böyle olacağını önceden kestirememişlerdi. Ya kendinden doğacak kızların sonu da böyle olursa? Onun için oğlu oğulları olmalı, çivilerini başkalarının duvarına çakmalıydılar. Genç kadın kolunu kocasının boynuna attı. Daldın yine. Muzaffer Bey sudan bir cevap verecekti ki, hafifçe inen akşamın içinde cepin hırçın omurtusunu duydu. Ne o? Güllü kulak verdi. Çocuklar şehre gidiyor galiba. Şehre gidiyorlardı. İkisi de lacivert kostümlerini, beyaz ipek gömleklerini giymiş, saçlarını bolca brillantinleyip taramışlardı. Direksiyonda oturan Şerif Usta'nın gözü, beton evin merdivenini koşarak inmekte olan Güllü'ye ilişti. ''Bacın geliyor.'' dedi. Hamza başını kaldırdı, kız kardeşini gördü. ''Yelli yelli geliyor, ne var yine?'' Güllü iri memelerinin oluğu görünen mavi dekoltesiyle geldi. Şerif Usta'nın yanında durdu. ''Nereye böyle?'' Hamza cevapladı. ''Bütün gün piston yataklarıyla Allah'ımız şaştı, göz kırptı. Yani kafaları mı çekeceksiniz?'' ''Ha şunu bilmeyeydin.'' Paranız var mı? Şerif güldü. Ablamızın canı sağ olsun. Hamza. Var ama içinden gelip de soruyorsun madem ver. Paranın kötüsü mü olur? Güllü omuz silkti. Madem var vermem. Cebinizdekini harcayın. İyi ya. Kafaları çektikten sonra ne yapacaksınız? Orasını biz değil Cenab-ı Allah bile bilmez. Yanı başlarında tövbe de diyen bir ses döndüler. Berber Reşit. Yerden biter gibi peydahlanmıştı. Cin misin, peri misin, nesin, Reşit emmi dedi Hamza. O devam etti. Cenab-ı Allah'ın ismi celilini yerli yersiz ağzınıza almayın kurban. Cilama dokunma Reşit emmi. Laf uzayabilirdi Güllü. Hadi hadi dedi, yolunuz açık olsun. Ve ilave etti. Bon nuit. Cip bir keçi çevikliğiyle çiftlik kapısına sıçradı. Hep o inatçı homurtusuyla çiftlikten yıldırım gibi çıktı. Peşin köy kahvesini, sonra köyün kerpiç evlerini, daha sonra tozlu köy yolunu yıldırım gibi geçip bozuk şoseye düştü. Ortalık hızla kararıyordu. Şerif Usta lambaları yaktı. Hamza, "Keşke Kadir'le kalsaydık," dedi. Şerif cevap vermedi. Bey'in sıkı emri vardı. Hamza istese bile Kadir'le yaklaşmak yasaktı. Muzaffer Bey nedense yakışıklı kaynına bir şey söylemiyor, gizliden gizliye Şerif'i sıkıştırıyordu. Hamza cevap bekliyordu, öyle değil mi? "Ne? Kadir'le kalsaydık," diyorum. "Boş ver." "Niye? Cip gibi var mı? Dağ taş demez. Allahsız, keçi gibi." Hamza sipahi paketini çıkarıp ikram etti. Şerif bir tane aldı, Hamza'nın zarif, pırıl pırıl çakmağından yaktı. Bu çakmağı eniştesi hediye etmişti. "Keçi gibi ama dost var, düşman var kardeş. Altımızda kız gibi Kadillak'la Giritli'nin dükkanına yanaşmadık. Cip'le yanaşmak başka, öyle değil mi?" "Bence fark etmez." "Bence eder. Cip ne ki? Kadillak'ın yerini tutabilir mi?" Uzaklarda bir arabanın çifte lamba ışığı göründü. Hızla geliyordu. Yol dardı, sağı tuttu, yavaşladı. Karşıdan gelen arabada yavaşlamıştı. Aynı hizaya gelince kornalarını çalarak birbirlerini selamladılar. Bu arada tanış da çıktılar. Paşazade, İsviçreli metresi, Zekai. Paşazade, "Vay," dedi, "siz ha, nereye?" Hamza cevapladı, "Şehre iniyoruz bey." "Ne var şehirde?" Zekai'nin burnu arkadan İsviçreli bayanın yanından uzandı. "Ne varsa şehirde var paşazadem." Şerif'in içinden sinirli bir dalga geçti. Paşazade tekrar sordu. "Muzaffer çiftlikte mi?" "Çiftlikte." "Haydi size iyi eğlenceler." Hamza, "Diline sağlık," dedi. Arabalar ayrı yönlerde yollarına devam ettiler. Şerif Usta sinirli sinirli. "Burun yine avradın yanına kurulmuştu ha," dedi. Hamza güldü. "Herife tam taktın. Ulan ne istiyorsun yazanın fukarasından?" "Fukara mı? Yalakçı be. Eniştenin yüzüne gülüyor, yanlıyor çiftliğe. Ne hinoğlu hin o. Benim gözüm birini tutmadı mı bırak. İş yoktur onda. He, çiftlik benim değil. Beni alakadar etmez ama yine de içerliyorum." "Elinden gelse herifi bir kaşık suda boğacaksın." "Reşit emmi de benim gibi." "Bırakın sebeplensin fukara abi." "Bırakıyoruz oğlum, bir şey dediğimiz yok. Paşazade'ye lafımız var mı?" "Yok." "Niye?" "Zengin adam, varlıklı adam. Bu avantajı. Geçen gün hani kafaları çekiyorlardı ya, dikkat ettim. Agob'un kazı gibi yutuyor. Herkes çanı çalıyor, bu can boğazdan gelir. Onun için fil gibi kerhaneci, ense kulak birbirine karışmış." Hamza bir kahkaha attı. "Yüzünü gördün mü? Anamın kırığını görmüş gibi hükmediyor. Ne iş tutar bu herif?" "Ne bileyim ben. Memur desem değil, çiftlikte haftalarca kalıyor icabında. Çiftçi desem, çiftçi çubuğu yok." Hamza kısa kesti. "Gemisini yürüten kaptan oğlum." Akşamın 9'una doğru Giritli kebapçının dükkanı önünde durdular. Hamza yine, "Kadillak'la gelecektik ki ne fayda," dedi. Şerif aldırmadı, dükkandan içeri girdiler. Omuz omuzaydı. Yeni iktidarın iş başına gelmesiyle oynayan piyasa onun da ekmeğine yağ çalmıştı. Dükkanı sağdan soldan, bilhassa derinlemesine genişletmiş, üstünü açtırıp kalın camlarla alafranga çatı yaptırmıştı. Duvarlar tüm yağlı boyayla boyanmıştı. Masalar, örtüler, takım taklavat yenilenmiş, pikaplı kocaman bir ceviz radyo alınmış, kebap pişen, bulaşık yıkanan yerler kalın buzlu camlarla müşterilerden gizlenmişti. Hamza ile Şerif'i aşırı iltifatlarla karşılayıp boşalan masalardan birine götürdü. Bulaşık tabaklar çabucak kaldırıldı. Naylon örtüyü kendi eliyle değiştirdi. Yeni tabakları bizzat kendisi alıp geldi, sonra da masaya oturdu. Hoş geldiniz." "Hoş bulduk. Neyle geldiniz?" Hamza, "Cipnen," dedi. "Kadillak'tan gelecektik ama." "Kadillak'tan mı? Allah be. Tabii yahu, dosta düşmana karşı değil mi ama?" Giritli kebapçı da bu kanaatteydi. Dosta düşmana karşı insan kendini göstermeliydi. İnsan bu dünyaya niye gelirdi? Din, iman, ırz, namus, bir de düşmanları çatlatmak için. Hamza coştu. "Bu gece öyle sarhoş olacağım ki. Lan Giritli, sen de tekmil benim gibi düşünüyorsun ha. Ben ne derim biliyor musun? İnsan dediğin düşmanlarını çatlatmalı. Bu dünyada yediğin içtiğin, zevk sefa sürdüğün, bir de düşmanlarını çatlattığın yanına kalır. Gerisi foz." Peşin bolca salatayla kulüp rakısı geldi. Kadehlerine koyup başladılar. Dereden tepeden konuşuluyordu. Giritli kebapçı, Cemşir Ağa'ya Berber Reşit'e dair sorduklarına cevap aldıktan sonra kalktı, öteki müşterilerinin masalarını şöyle bir dolaşıp geldi. Masanızdan kalktığım canı sıkmasın. Kıl kuyrukları dolaşıp hal hatır sormadan olmuyor. Yoksa sizi kimselere değişmem bilirsiniz. Bak hele bak dedi Hamza. Bilmek mi? İstanbul'a gideceksiniz ne oldu? Hamza Şerif ustaya baktı. Kardeşimle işleri bitirince değil mi? Usta başını salladı. Hem öyle hem de enişten Avrupa'ya gidince. Doğru. Beyti kebaplar, sumakla ovulmuş soğan, tere, maydanoz her şey tamamdı. Giritli kebapçı kalktı, pikaba Hamza'nın sevdiği pileyi koyup gelirken yolu üzerindeki masalardan birinden bir müşteri kolunu tuttu. Durmak zorunda kaldı müşteri. Allahsız dedi, o masada ne var? Biz müşteri değil miyiz? Arkadaş değil miyiz? Lillahını şaşarım ha. Giritli masaya eğildi. Gizli bir işimiz vardı dedi. Bir iki merakla sordu ne gibi? Attı. Hiç, bir alacak meselesi. Borcu var bana da koparmaya çalışıyorum. Siz yabancı değilsiniz, onlar kıl kuyruk. Masada doğruldu, göz kırptı. Müşteri tatmin olmuştu. Adam gittikten sonra öl deyim ölür dedi arkadaşlarına. Bana karşı hürmeti mahsusası vardır. Yoktu öyle şeyi. Nitekim Hamzaların masaya gelince kafayı bulmaya başlayan delikanlı sordu. Ne gittin oraya bir şey mi dediler? İskemleyi çekip oturdu. Ne gibi? Dandun filan. Yok canım sayenizde bana kim dandun edebilir Hamza ağa? Öylelerinin taburuna boş veririm ben. Onlar kaç paralık etki? Taburuna boş vermek Hamza'ya cezaevini hatırlatmıştı. Kadehine rakı doldurup bir nefeste çekti. Biz nasıldık mapiste kardeş? Şerif başını salladı. Hamza asıldı. Şöyle de kardeş duysun. Ekiz pres gibi değil miydik? Gözünün üstünde kaşın var diyen olur muydu? Şerif usta olmazdı demek zorunda kaldı. Giritli kebapçı merakla başka bir şey sordu. Sahi Hamza o iş nasıl olduydu? Hangi iş? Fellah oğlunu vurduğun. Hamza'nın en zayıf tarafına dokunulmuştu yine. İskemlesinin arkalığına yaslandı. O meselede bütün memleket çalkalandı o zaman. Sen duymadın mı? Duydum ama bir de senden işitsek. Neyi işiteceksin? Benim adamı nasıl vuracağımı bilmen mi? Nasıl bilmem? Sen adamı çir gibi yersin. Şerif ustaya döndü. Duydun mu nasıl yermişim? Çir gibi. Doğru. Bilir bunlar beni. Hem de iyi bilirler. Mapise girmeden evvel nasıldım bu semtte? Bileğimi tutan var mıydı? Şerif usta sinirleniyor, belli etmemeye çalışıyordu. Bir yerden içeri girdim mi millet gür diye ayağa fırlamaz mıydı? O saat. Ulan Giritli, az kahrımı çekmedin benim ha. Vukuat işleyip içeri girmeden evvel bu semtin haracını yer miydim yemez miydim? Giritli böyle bir şey hatırlamamakla birlikte yine de bak hele bak dedi. Sana kim dın diyebilirdi ki? Rakısını yudumladı. Bes kardeşim hariç. Neden? Kardeşim yahu ötesi var mı? Fellahoğlu nasıl vurduğunu anlatacaktın. Ulan amma da meraklanıyorsun be. Övünmeyi sevmem ben arkadaş. İcap etti, çektik, vurduk. Allah mecbur ederse yine vururuk. Bizden oynanır mı? Bir gün kulağıma çalındı ki bacımın ardında dolanıyormuş. Kulun az, Allah'ın çok bir yerinde rast getirdim. Yakasını bir desteledim. Dedim, lan ben kimim? Dedi, Hamza ağasın. Madem Hamza ağayım, bunu biliyorsun. Ne diye bacımın ardına düşüyorsun? Dedi, haşa. Ben kaç paralık itim ki senin bacığın ardında? Filan fıstık. Dedim, bir daha duyup işitmeyeyim. Külahları değişirik ha. Beli kırık yılan gibi bastı gitti. Sonra yine bir işittim ki dolanıyormuş kızın ardında. Gayrı benden günah gitti. Sonrası malum. Şerif ustayı işaret etti. İçerideki hayatımı da bu bilir. Nasıldım içeride kardeş? Şerif usta cevap vermemek için rakısını yudumlarken bacısına sövdü içinden. Lakin bir iki ısrar etti. Dinin gibi doğru söyle. İçeride nasıldım? İyiydin. İyiydin deme, iyiydik de. İyiydik. İyiydik ne kelime? Ekiz pres gibiydik be. Koca mapishanede dın diyebilirler miydi bize? Giritli yabancımız değil, söyle diyebilirler miydi? Tam da cıvıtmıştı. Şerif usta isteksizce diyemezlerdi dedi. Ya 24'lük hizmetçim? Allah seni inandırsın Giritli. Bir hizmetçim vardı. 24 seneye mahkum cinayetten. Herif derdi ki Hamza ağa derdi. Değil 24 sene, isterse 101 seneye mahkum olayım, acımdan da öleyim, yine de kimseye hizmetçilik etmem derdi. Kabadayı çocuktu. Çocuk dediysem koç bıyıklı kabadayı adam. Öl desem ölürdü be. Öyle değil mi Şerif usta? Giritli. Sadece sana mı hizmet ederdi diye sordu. Tabii. Sebep? Sebep mi? Bende bir meziyet görmese, ne diyorum sana yahu, isterse 101 seneye mahkum olayım, yiyecek ekmeğim de olmasın, yine de kimseye hizmetçilik etmem derdi. Bana maiyet olmasının bir sebebi vardı tabii. İkinci kulüp rakısında temizlemişlerdi. Hamza iskemlesine oturamıyordu, yanakları kıpkırmızıydı. Rakı arandı, boş şişeyi kaptı uzattı. Dolusunu getir şunun Giritli. Şerif Usta Giritli'ye göz etti. Yok Hamza yeter. Yeter ne kelime yahu? Daha gideceğimiz yerler var arkadaş. Bara mara gideceğiz. Orada da içeceğiz tabii. Boş şişeyi elinden aldı. Haydi kalkalım. Kalktılar. Hamza'nın başı dönüyordu. Üçüncü şişenin gelmemesini yenilgi saymıştı. Koluna girmek isteyen Şerif Usta yitti. Bırak. Niye? Niyesi var mı Allahçı? Dünya kadar rakı içsek yıkılır mıyık biz? Orası doğru, yıkılmayız. Lakin kararında olmalı. Şimdi ne diyorsun? Kaçtan aşağı olmaz yani. Hiç, gidelim. Nereye? Hele şuradan bir çıkalım da. Kapıda Habibe rastladılar. Yalnızdı. Muzaffer Bey'e karşı dost görüneli beri onlarla da ahbaplığı ilerletmişti. Karşısındakiler yıllar yıl arkasından anasına avradına sövdüğü baş düşmanı Muzaffer'in adamları değil de 40 yıllık dostlarıydı sanki. Selam sabah, sarmaş dolaş oldular. Habib'in tekrar oturmak teklifine Şerif mani oldu. Hamza yine alındı. Nihayet Şerif oğlanı dükkandan zorla çıkarıp cipe attı. Hamza arka mindere kendini bırakınca dünya tepesinde dönmeye başladı. Başını kaldıramıyordu. Çok içmiş sayılmazdı halbuki. Üç kişi iki şişe kulüp devirmişlerdi. Her zaman yalnız ikisi içerdi, iki şişe kulübü. Cip hızla yürüdü. Ana caddeden şehrin göbeğine geldiler. Osmanlı Bankası'nın önündeki kalabalığı merak ederek durdular. Saçı sakalına karışmış, ceketi muşambaya dönmüş, külot pantolonlu birini tartaklayıp duruyorlardı. Adam bankanın kapısı içine boylu boyunca uzanmış sızmıştı. Gözlerini açacak halde değildi. Lacivert elbiseli, kara kuru bir banka memuru, "Sürükleyin arka sokağa be!" diye bağırdı. Sonra geğirerek nutka başladı. Ana cadde üzerindeki bir bankanın kapısı içine yatmak saygısızlığını gösteren bir serseri haddini bildirmek lazımdı. Bir banka, isterse yabancı bir banka olsun, bir takım serserilerin laubaliliğiyle hakarete uğratılmamalıydı. Sonra bankanın ne demek olduğu, gördüğü kutsal vazifelerin nelerden ibaret bulunduğuna dair heyecanlı sözler sarf etti. Kendisi cari hesaplara bakıyordu, evet. Birinci müdür demişti ki, sen olmasan ikinci müdür, kredi bahsinde beni tongaya bastıracak. Evet, doğruydu. Yakında ikinci müdürle adam akıllı takışacaklardı. Kurşuni kostümlü bir başka bankacı araya girdi. İkinci müdür aleyhine söz söylemeye utanmıyor musun diye sordu. Lacivert elbiseli sertçe döndü, gerisini getiremedi. Tanımıştı. İkinci müdürle bu yakınlarda akraba olmuşlardı. Olmuşlardı ama ok yaydan çıkmıştı bir defa. Çaresiz, merhaba Halim dedi. Merhaba cevabını aldı. Kalabalığa döndü, kurşuni elbiseli hakkında başladı. Bizim sınıfın birincisiydi. Hele kambiyoda üstüne yoktu. Yanına geldi, koluna girdi. Banka kapısı önünde boylu boyunca uzanmış, horlayıp duran, şuursuz hakkında atıp tuttu. Kurşuni elbiseli de bankanın önemini bilenlerdendi. Lacivert elbiseliye hak verdi, ikinci müdürü unuttu. El birliğiyle sızmış adamı kaldırıp kendine getirmeyi denediler. Mümkün olamayınca da lacivert elbiseli. Polis yahut bekçi çağırın teklifinde bulundu. Kalabalığın gözleri etrafı taradı. Polis, bekçi sesleri yükseldi. Sağa sola koşuşmalar oldu. Nihayet iki bekçi ile bir polis koşarak geldiler. Ne var, ne oluyor? Bir banka kapısında sızmanın küstahlığından, bu hali yabancıların görmesi ihtimalinden öyle heyecanla bahsettiler ki, bekçiler serseriyi derhal yaka paça kaldırdılar. Karşısında bekçileri gören polis sesleri ise ayrılıverdi. Yine de ne var dedi, burada yatılmaması gerektiğini söylediler. Nerede yatayım ya, evin yok mu? Hiç umulmadık bir öfkeyle gürledi. Yok, ne evim kaldı ne yerim. Allahsız dayım cılıklık etmeseydi, evim de vardı yerim de, hatta çiftliğim de. Hamza bulanık gözlerini kalabalığa çevirip de Zaloğlu'yu tanıyınca ayıldı, dikkatle baktı, oydu. Saçı sakalına karıştığı için tanıyamamıştı ilkin. Ben de sizin kadar bilirim ayıbı. Biz de dirsek çürüttük mekteplerde. Bizim de elimiz kalem tutar. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bu karşınızda gördüğünüz fakir, bu fakir eşraftan bir babanın oğludur. Benim dayım. Benim dayımı hepiniz tanırsınız. Zamanında paşaların kafasına iskemle vurmuş adam. Ben, bu ben var ya, o dayıyı reddettim işte. Hamza telaşla Şerif Usta'nın omzunu dürttü. Sür gidelim. Şerif Usta meraklanmıştı. Dur hele, kimin nesiymiş öğrenelim. Canım öğrenip de ne olacak? Sür dedik işte. Cip istemeye istemeye yürüdü.